Evet, iyi günler. Gastronotlar başlamış durumdadır. Nasılsınız, iyi misiniz sayın dinleyiciler? İyisiniz umarım. Levo karşımda.
Dün evet, yapamadık. Gene buralardayız. Dün bir özel durumdan dolayı bugüne aktarmak zorunda kaldık. Kusura bakmayın. Bundan sonra böyle bir şey olmaz.
Olabilir ufak tefek
arası. İnce ufak, önceden biz haberdar etmemiz lazım size, ederiz de.
Bu arada ben de dünkü aksilik yüzünden, aksilik değil aslında, çok mutlu bir olay. Bizim Memo biliyorsun ortaokul diploması aldı.
Onun kep fırlatma gecesi vardı.
Ha, kepleri fırlattı falan havaya. Onun şeyi vardı. O yüzden bu arada senin nefesin güçlü çıkıyormuş. Onu anladım. Gündüzleri daha güçlüsün yani.
Olabilir. Şu enerji birikimi var. Geceye doğru vereceğiz onu yavaş yavaş.
Bir şey söyleyeceğim. Gündüz seni ilk defa görüyorum bu arada.
Hep gece programı yaptığımız için. Evet. Gündüz tabii biz işte o iş bu iş. Sabah biliyorsun 8'de yürüyüş. Bir 15 kilometre. Ondan sonra ufak tefek hareketler. Şimdi bisiklet de başlar artık.
Bir de senin bu pozitifliğin, bu neşen herhalde o yürüyüşlerden kaynaklanıyor.
Ha, olabilir yani. Tabii sabah bütün o negatif enerjiyi atıyoruz üstümüzden. Arkadan da bir güzel duş. Aa, muhteşem oluyor. Hele bir de şimdi soğuk duşa da başladım gene artık. Evet. O çok güzel oluyor.
Bir şey söyleyeceğim, bak senin yaşlarda senin gibi biriyle daha tanıştım. Daha doğrusu tanıyordum da yakınen tanıma fırsatı buldum. Ülkü. Ayça'nın akrabası kadar yakın. O da öyle. Her gün yüzüyor mesela. O da çok pozitif. Bence insanın pozitifliği vücuduna aldığı oksijenle eş orantılı.
Kesinlikle. Yani bunu aslında herkesin çocuklarına da yapması lazım. Yani çocukların boş vaktini fazla bırakmamak lazım. Bu, çünkü biliyorsun genç yaşta adı üstünde delikanlı. Bunlarda enerji birikimi var. Bu enerjinin boşaltılması lazım. Bu enerjiyi de böyle müspet taraflarda, yani sporla, sanatla, müzikle bu şekilde boşaltmak lazım ki çocuklar kötü alışkanlıkların peşinde koşmasınlar. Daha pozitif insan olsunlar.
Bir de bir çok gençliğimden kalan bir anım var. O zaman aklıma geldi şu anda. Oksijen bir besin abi bence.
Kesinlikle.
Mesela çok fazla yoruldu, ne bileyim, cinsel olarak böyle yorgun olduğun bir dönemin sonunda yaptığın uzun bir koşu. Hı-hı. Çok bir besin olarak vücut tekrar doluyor. Yani oksijen besin olarak vücuda giriyor.
Evet,
değil mi?
Evet, evet, evet.
Bir besin o da yani.
Bütün hücreleri besleyen şey.
Afrodizyak bir şey aktı.
Her şey, yani vücudunu yeniliyor, gençleştiriyor seni.
Libidoyu da yükseltiyor.
Her şeyi yükseltiyor. Yani oksijen çok çok önemli. Neden? Şehirlerde insanlar daha böyle bitkin, yorgun. Çünkü oksijen yok. Egzoz kokusu alıyorlar böyle o trafiğin içinde. Yürüsen de pek faydası yok onun. Karbondioksit soluyorsun devamlı. Ağaçlandırma az malum. Ama böyle kırsal taraflarda oturan insanlar daha enerjik. Zaten yüzlerinden anlarsın, böyle pırıl pırıl, yanaklar kıpkırmızı.
Evet, senin gibi. Sende de öyle bir şey var. Böyle bir sağlıklılık durumu var.
Dikkat etmeye çalışıyoruz işte. Şimdi de dediğim gibi bir de bisiklet de başlar. Yavaş yavaş havalar iyice güzelleşti. Hı hı. Günde bir 50 kilometrede bisiklet çakarım ben şimdi.
Şimdi anlıyorum senin karının niye hep yorgun göründüğünü.
Gene nereden nereye gitti Ayça bu?
Vallahi çakarımı ben mi söyledim ya? Neyse, güzeldi.
Ha, bu bisiklet turlarında tabii çok güzel bir olay daha oluyor.
Ne oluyor?
Bahçelerin arasından geçtiğimiz için bahçelerden devamlı dut çalarak, mandalin çalarak, böyle mevsimine göre. Şimdi mesela dut zamanı, böyle bir iki ağaçta çok güzel dutlarımız vardır bizim. Böyle ben onları işaretliyorum böyle. Gidip onların altında şöyle bir iki avuç dut yerim. Onun dutu
kara
yiyince,
dut mu?
Kara dut değil, beyaz dut, ama muhteşem lezzetli. Böyle parmak büyüklüğünde. Nasıl lezzetli. Zaten o dudu alınca onun enerjisi de biniyor. Bisiklet bu sefer başlıyor tüy gibi gitmeye.
Ya bir kere de beni de çağır. Ben de geleyim seninle. Ya.
Olur olur, çağırırım.
Ne zaman gideceksin?
Pazartesinden itibaren başlarız. Sabahları. Yürüyüşü biraz aksatırız. Sabah 8 gibi bisiklete bineriz. Ama sabah yürüyüşümüzü yaparsak öğleden sonra bineriz bisiklete.
Tamam.
Saat 6 gibi.
Bu hafta biliyorsun şeye gidiyorum. Sakız'a dinleyicileri götürüyorum. Bu arada seni de bekleriz.
Gelirim, gelirim ben de.
Dinleyiciler seni de merak ediyorlar.
Gelirim. Beraber
seni de
oluruz.
Bir tanıştırmak isterim.
3 gün 4 gün kalamam. İşim var. Oldun ama pazar kadar. Sabah gelip akşam dönebilirim. Öyle bir şey yapabiliriz. Bir okazyon olabilir.
Evet. Bir de böyle bugün iyice sıcak. Deniz havası da geldi.
Yaz gelsin artık. Yağmurlardan gelsin. Bıktık ya.
Ben sana söyleyeyim. Tanrı bu seneki iklimle bence bitkilere çalıştı.
Olabilir.
Yağmur, kapalı hava. Yağmur, rüzgar, kapalı hava.
Bir yani de kışında sıkı bir kış geçirdik biliyorsun. İzmir'de buz gördük sokaklarda. Hiç böyle bir şey olmazdı. Don tuttu.
Limon ağacı dondu abi.
Dondu kaçtı.
Yeniden kendine geldi.
Evet.
Şimdi ben domatesleri bekliyorum.
Domateslerin hepsi açmış çiçekleri. Ha,
ama
çok güzel.
Korkunç muhalefet geldi domateslere.
Kimden?
Kimden olacak?
Önemli değil mi? Başbakandan. Ya sen domateslerde filiz kırma işi yapmıyorsun. Domateslerin verimi düşer. Onda filiz kırma yapmak lazım.
Bana gösterirsin programdan göstereyim. Sonra. Bu arada yaz geldi, yaz geldi diyoruz ya. Yazın biliyorsun bir numarası nedir abi?
Dondurma.
Dondurma. Yani, dil üstünde kaydırmaca.
Evet.
Dondurma güzel bir şey abi.
Şimdi bir dahaki programımızda, bundan bize... sonraki programımızda güzel bir dondurma programı yapalım.
Tamam.
Bizim bu meşhur dövme dondurmalar, gelatolar.
Peki evde dondurma yapılabilir
evde mi? Evde dondurma yapılır. Mükemmel yapılır.
Bir alete ihtiyaç var mı?
Yok aslında bir alete ihtiyaç. Birazcık elinle karıştırırsın. Hadi yani difrize atarsın. Yani. Bir 15-20 dakika sonra çıkartırsın. Bir karıştırırsın. Gene atarsın. Çıkartırsın, karıştırırsın. Bir daha atarsın. O şekilde dondurmayı yapabilirsin. Ama çok güzel ve küçük ev tipi dondurma makineleri var. Hı hı. Böyle içinde bir haznesi var onun. O haznesini önceden difrize koyuyorsun. İçi donuyor onun.
Evet.
Ondan sonra onun içinde çeviriyorsun dondurma sıvısını. Çok güzel dondurmalar çıkıyor. Var öyle satılan küçük aletler.
İyi, güzelmiş. Alalım onlardan. Peki dondurma neden güzel Leo? Neden güzel? Bir kere en erotik tatlı.
Evet.
Değil mi? Bir de ben yediğin dondurma ne kadar renkli ise bence kişinin kendi dünyası da o kadar renklidir.
Olabilir, olabilir, evet.
Mesela çikolata sade yiyen birinin hayatı bence siyah beyaz filmler gibi sıkıcıdır yani. Yoksa sen çikolata sade mi yiyorsun?
Çikolata sade. Doğru söylüyorsun.
Çok kişi yer onu.
Çikolata sadeyi severim. Vanilyalıyı severim. Ama gerçek meyveden yapılmış meyveli dondurmayı da hiç pas geçemem yani. Hele güzel bir limonlu, güzel bir kavunlu, evet, karadutlu. Ya. Ama gerçek meyveden, boyadan değil.
Leva, enteresan bir şey söyleyeyim. Dondurmada bence barış vardır. Ara buluculuk da vardır. Bak, normal hayatta ayrı olan çerezler ve meyveler barış içinde dondurmada kaynaşı verirler.
Evet.
Mesela cevizli bir dondurmanın yanına bir tane limonlu. Pek uymadı ama.
Dondurmacıya gittiğin zaman küllağı koyuyor hepsinden top top. Cevizliyi de koyuyor.
Şan fıstıklı oluyor, yeşil mesela.
Evet, Antep fıstıklı olur, güzel. Biz tabii burada İzmir'de genelde limon, karadut, kavun, çilek... Hele meyvesinden yapılmış muhteşem olur. Gerçek evet. Sütle ama öyle süt tozlarıyla falan değil. Biliyorsun gerçek dondurma keçi sütüyle yapılır.
Evet, biliyorum.
Keçi sütünü bulabiliyorsan, ki biz burada hala buluyoruz. Yine keçinin memesinden süt alma imkanımız hala var.
Keçi eti de var burada, oğlak
keçi eti. Keçi eti, oğlak eti tabii.
Ve çok nefis, muhteşem.
Muhteşem
yani.
Olur. Verdik ya birkaç oğlak sipariş yani. Şeyi, tarifi daha önce.
Bir de dondurmada şey var abi. Tutku var yani, aşk var yani. Değil mi? Dondurma sevgisi güzel bir şey. Dondurma... Tutkulu bir insanlar dondurma yer. Evet. Yani ne bileyim, kimisi böyle kilo sorunu yapıyorsa, bilmem ne yapıyorsa, çekiniyorsa onlar yemez yani. Meydan okuma vardır dondurmayı
yemesi. Abi yersin dondurmayı, yürürsün yolunu. Ha. Ne kilo yapar ne bir şey yapar. Ama löp löp löp löp yiyip köşe yastığı gibi kenara geçtiğin zaman tabii o zaman kilo yapıyor. Ne de olsa glikoz, şeker var içinde.
Hatta biraz abartayım mı? Dondurmada mesela istediğin dondurmada yaratıcılık var, ressamlık var.
Kesinlikle tablo gibi yapıyorlar tablo o şeyleri, evet. Dolapların
içine. Hayal gücü var. Araştırmacılık var.
Üstünü meyvelerle süslüyorlar, çeşitli şuruplarla desenler yapıyorlar.
Abi araştıracaksın abi, küçük, her yere küçük gireceksin.
Dondurma kaşığına böyle vuruşlar yaparlar o kaselerin üstüne. Hı-hı. Çok güzel görüntüler çıkar.
Yani burnunu değil ama dilini her şeye, her lezzete sokmak lazım yani.
Yani değil tabii mi?
Burnunu değil ama dilini.
Dil daha, evet, burnunu soktuğun zaman başka yerlere gidiyor. Kötü olaylar da çıkıyor işin içinde. Farkında olmadan yıkıveriyorsun.
Evet. Bu arada Levo, bir şey araştırmışsın sen. O benim ilgimi çekti. Yani bu gastronomi, bugün biz gastronomi, gastronotlar adını kullanıyoruz ya. Bu gastronomi nereden geliyor? İlk gastronot kim tarihteki? Bunlar önemli bilgiler bence.
Evet, yani antik çağda başlıyor bu işler. Yani milattan
önce
350
bir Fransız
gibi.
Fransız kralı demiştin. Fransız kralı.
Fransız kralı Louis şöyle bir şey yaptı. O uyanıklık yapıp o tarihte bütün ülkelerin yemeklerini toplayıp kitap haline getirin komutunu verdi. Yani Fransa'daki yemek kültürünü adam birdenbire ayağa kaldırdı. Bu kültürler daha önce vardı ama kimse bilmiyordu, üstünde durmuyordu bunların. İşte İtalya'nın, İspanya'nın falan bu tariflerin hepsini toparladı. Fransız mutfağı diye bir fırladı. İşte o meşhur, dünyada bilinen, herkesin konuştuğu, hatta hala yemek terimlerinin çoğu Fransızcadır. Oradan dolayı adam bununla puan topladı. Yani Fransız mutfağı öne çıkıverdi. Halbuki tamam, o Fransız mutfağının içinde her şey var.
Peki tarihte ne mesela?
Ya şimdi tarihte bu iş çok önemli. Yani milattan önce 350 sularında böyle yaşayan bir Arkestratus diye bir yazar var.
Arkestratus, evet.
Arkestratus Sicilyalı bir yazar. Ama bugünkü gurmenin karşılığında bir yazar. Yani o tarihte, o günkü imkanlarla adam Sicilya'nın dışına çıkmış, bütün Akdeniz'i gezmiş, Karadeniz'e kadar gelmiş, İstanbul'un balıklarından haberdar.
Evet, ve tarifler vermiş.
Tarifler veriyor bunlarla. Şimdi o tarifleri paylaşacağız böyle birkaç arkadaşımızla. Mesela bir tane çok basit bir tarifi var.
Sen bundan bahsettin ya dün bana. Sağ olsun, senin o müthiş bir bilgi kaynağı kitapların var. Ben de bunu kendi çapımda bu sabah 6'da erken kalktım. Hı hı. Dedim ki Levent'in karşısına boş çıkmayayım, ben de biraz yükleneyim ki. Tamam mı? Beni teneke gibi çalmasın dedim.
Ya boş teneke gibi.
Bu adam enteresan bir adam.
Çok enteresan bir adam. Hatta şöyle, böyle bir arkadaşı buna takılıyor. Bir balık ya, nasıl yapacağım ben bu balığı falan. Ya demiş, ne üzülüyorsun sen, bu kadar problem değil ki balık yapmak demiş. Güzel bir balığı alırsın, bunu incir yaprağının arasına sar, kızgın külün arasına sok yaprakla beraber, ama sakın pişirme derecesini kaçırma diyor. Ondan sonra çıkar ye diyor. Yalnız diyor, bak o tarihte adam diyor ki bu balığı diyor Bizansiyon'dan alırsan diyor, yani İstanbul'dan, muhteşem olur diyor. Fakat çevresinden de alabilirsin ama Dardanelles'i geçme sakın diyor. Yani Çanakkale'nin ötesine çıkma diyor. İstanbul'la Çanakkale arasındaki bir yerden al bu balığı diyor. O zaman bak bakalım diyor, lezzeti nasıl oluyor göreceksin diyor. Yani böyle bir şey. Tabii ilk çağda bir de biliyorsun o tarihte devamlı insan ticareti var. Alınıyor, satılıyor falan. Bu arada Suriyeli fırıncılarla Sicilyalı ahçılar çok kıymetliymiş. Bu alım satım işin içinde bu insanlar da var ve bunları o zamanın zenginleri alıyorlar. Güzel güzel yemekler yapmak için evlerinde. Adam diyor ki aynı zamanda bu Arkestratus, tamam diyor, bu balıkları falan verdik arkadaşına, sen bunu yedin ama bunun diyor muhteşem şekilde ekmekleri de var diyor, böyle diyor hemen diyor bu balığı alıp yemeyeceksin diyor. Mesela elle iyice yoğrulmuş, kıvrılmış bir hamur halkası olan teselya ekmeği var diyor. Bu teselya ekmeği
bir bölge.
Evet. O ekmekten yiyeceksin diyor. Bunun diğer adı diyor kara ekmektir diyor. Ya da simit gevrek ekmektir diyor. Bunu bulamadın diyor. Bir de tegea ekmeği diye bir ekmeğimiz var diyor. Onu da durum buğdayıyla yapılan bir ekmek. Onu da tavsiye ederim. Fakat diyor bir tane diyor pas geçmemen bir ekmek var diyor. Bu ekmeği bulursan diyor hiç kaçırmadan alacaksın diyor. Hı hı. Meşhur bizim Eritre'ye.
Bizim Ildırı şuradaki.
Ildırı, Çeşme Ildırı'nın.
Niye ekmeği meşhur onun biliyor musun? Ben de onu biliyorum. Çünkü onun taşı meşhur. O da kırmızı bir taş var.
Şimdi onu anlatacağım işte. Şimdi diyor ki Eritrea'nın ekmeğini diyor. O meşhur diyor kırmızı kil fırından, kilden yapılmış fırınlarda çeşnilendirilmiş şekilde pişirilmiş ekmek diyor. Al onu da diyor, bak diyor senin diyor yediğin akşam yemeğine nasıl neşe katacak diyor. Yani Eritre ekmeği senin dediğin gibi, evet.
O Eritre'nin kırmızı taşı, evet. Çok önemli. Zaten Eritre antik Yunanca'da kırmızı demek.
Kırmızı.
Yeni Yunanca'da kokino.
Kokino, evet.
Ama eskide Eritre zaten al yuvarlakların bilimsel adı, eritrosit de oradan geliyor.
Eritrosit, aha bak ha. Nereden nereye bağlı, tabii. Gördün. Evet.
Ondan sonra bu adam enteresan bir adam, bütün dediğin gibi dolaşmış abi her tarafı.
Ya her yeri, o günkü şartlarda adam bana mısın demiyor. Mesela bir tane şeyi var bunun, peynir ve yağda kalkan balığı. Mesela bunu herif Kartaca'da pişirmiş. Kartaca şeklinde, Kartaca'da pişen balık diyor. Evet. Muhteşem bir şey yani. Onun tarifini de bir ara sıkıştırayım araya. Vereyim mi onun tarifini?
Ya, bence genel bilgileri verelim, sonra verelim.
Ha, genel bilgisi onu. Şöyle diyor. Önce balık güzelce yıkanır diyor. Bedeni yuvarlak bir kalkan büyüklüğünde bir balığı alın diyor. Yani küçücük bir kalkan balığı almayın diyor. Büyükçe bir kalkan balığı alın diyor.
Tamam.
Bunu diyor Bizansiyon'dan alırsanız diyor lezzeti bambaşka olur diyor. Oradan almanızı tavsiye ederim diyor adam. Ondan sonra balığı bütün olarak yapacaksın diyor. Alıp her tarafını peynir ve yağla iyice kaplayacaksın diyor. Bu peynir ve yağla iyice kapladıktan sonra kızgın bir kil fırına, bak gene geldik Eritrea'nın kiline.
Evet.
Kil fırına atacaksın ve güzelce pişireceksin. Aman diyor, pişirme süresini kaçırıp balığı kurutma diyor. Ondan sonra kimyon ve tuzla ovalanmış gri yeşil yağ serpeceksin. Yani bu gri yeşil yağ dediği erken hasat zeytinyağından bahsediyor.
Evet.
Ve balığı tanrısal sıvıyla adam akıllı ıslat. Zeytinyağı tanrısal sıvı işte. Bu karışım tanrısal sıvı. İyice ıslat bunu diyor. Ondan sonra çıkar sofraya ye.
Bir de bu Eritre'ye biliyorsun, Alaçatı'ya 18 kilometre mesafe.
Evet.
Alaçatı'nın yel değirmenleri var, rüzgarı var. Hı-hı. Bir de bu sert taş var. Değirmen için ne lazım zaten? Rüzgar. Evet, taş lazım. Taş lazım. Değirmen taşı. Onların doğru. Hepsi var.
İkisi de orada mevcut.
Bir de bu adamın başka deyişleri de var. Demiş ki mesela, bu yabancı basında buldum bunları. Bizim şeyde de geçiyor bu. Türk Wikipedia'da ama çok sınırlı geçiyor. Demiş ki bir yemek demiş en fazla 3 ya da 4 kişi olur demiş. Daha fazla olursa demiş o yemek tayine dönüşür demiş.
Doğru. Doğru. Bu notu da var. Evet, okudum ben bunu.
Okudun mu?
Evet. Onu? 3 ya da 4 kişinin üstüne çıkmayın diye.
Aynen öyle. Bir de demiş ki dürüst olun demiş mutfakta. Dürüstlük de şunu kastediyor. Baharatlara vermeyin demiş ki yemeğin gerçek lezzetini domine etmeyin, maskelemeyin demiş.
Tabii.
Bu da çok önemli. Bu da benim çok hoşuma
gidiyor. Tatlar öne çıksın. Baharatlarla götürme işi tabii. Doğru söylüyor.
Mesela baharat, tuz, biber ya da krema, bunlar Batı'da da şimdi böyle bir şey gelişti. Honest food diyorlar. Yani fazla kremalı falan oldu mu bu herif kolaya kaçıyor.
Tabii kremayı zaten koydum. Krema bir lezzetli bir olay. Neye koysan lezzetli oluyor. Ama neyin tadı geliyor? Habire kremanın tadı geliyor. Evet. Bu güzel bir şey değil
bu
tabii
adamın
yani.
Milattan önce 400 yılında gastronomi diye yazdığı bu kitapta aynı zamanda şiirler de var değil mi?
Evet. Yani yazar bu.
Demek ki yemek yemek yaşama sevincini yükseltiyor ve insanlar coşuyor. Yemek yedikçe şiirle birlikte birleştiriyorlar.
Evet.
Yani beden doyunca ruh da coşuyor.
Doğru. Evet. Ama doğru. Şimdi keyifli bir yemekten sonra hemen böyle şairlik tarafın kabarmaz mı? Böyle bir başka türlü bakmaya başlarsın dünyaya.
Tabii meşhur mutlu, Yunanlı mesut. Yazar Kazancakis'in lafı var zaten. İnsanlar ikiye ayrılır. Bir yediklerini ruhsal bir şölene dönüştürenler, bir de gübreye dönüştürenler.
İşte.
Doğru. Bak bu gastronomi kitabını yazmış ya bu adam M.Ö. 400'de Sirakuza'da. Fransız aslında gastronomi sözcüğünü dilimize tekrar kazandıran bu kelime uyumuş abi. 400 yıl oradan, 19'da bu yüzyıldan yaklaşık 23 yüzyıl bu kelime uyumuş. Gastronomi kelimesini Fransız şair Joseph Berchu popülerize etmiş tekrar.
O çıkarmış
evet, 19. yüzyılın başında. Ve Arkastratos'a çok övgülü sözler söylemiş yani. O zaman da böyle dünyayı yemek için gezen, yedikçe not alan.
İşte gerçek gurme yani, bizim şimdiki yani o çakmalar gibi değil bu adam. Tek tek inceliyor, yapıyor, yerine gidiyor, yerinde görüyor. Evet. Bizim burada uzaktan hakem kesiyorlar. Ay çok güzel oldu, tabağa yut. Ulan var mı böyle bir şey? Böyle gurmelik mi olur?
Evet, merak. Romalılar da mesela Yunanlı fırıncıları ekmek yaptırırlarmış. O Eritrea'dan getiriyor.
Yunanlı fırıncılardan çok işte Suriyeliler çok öndeymiş.
Zaten Finikeliler o da.
Fini, evet. O tarihte zaten oralarda bir şeylik, bütünlük var.
Evet. İlk çağda da Romalılara göre en iyi peynir üreticileri Sicilyalılar. Sicilya'dan peynir ithal ediyorlarmış ve de en iyi et keçi etiymiş o zaman.
Hala öyle keçi eti ama bence bilinmediği için işte bizde.
Bilinmiyor ve ucuza gidiyor abi, insanlar alsın yani. Kuzu eti 40 lira, keçi eti 22 lira, daha lezzetli.
Çünkü şöyle bir şey var insanların arasında. Keçi eti yersen miden bozulur. Ya yok böyle bir şey. Keçi yok, eti evet. Mide falan bozmaz. Keçi eti yanlış kesildiği için mide bozuyor. Yanlış kesiliyor. Yani hayvanı kestikten sonra içini açıyorlar. Hayvanın pisliği etine değiyor. O çok hassas keçide. Koyun gibi değil o. Onu hiç değirmeden alman lazım. Onu değirdiğin anda işte içerideki olayı bozuyor.
Anladım.
O ishal olayı başlıyor. Yani işi bilmemekten oluyor. Yoksa keçi eti bozmaz insan. Niye bozsun keçi eti? Evet, oğlakları yiyoruz. Ne oluyoruz?
Et keserken dikkat etmek lazım. Evet. Keçi eti de kaçak et de keserken.
Kaçak ette de dikkat etmek lazım tabii.
Yani Ayça Allah'tan duymuyor bunları.
O bahçede domateslere bakıyor.
Evet. Bu arada bu adamı incelerken Wikipedia, Türk Wikipedia'sında İtalyan yemeğinin Sicilyalı ustası, ilk ustası falan diye bir şeyler karalamışlar. Bu tamamen yanlış. Çünkü herifin İtalyanlıkla hiçbir alakası yok.
Ha tamam, Sicilyalı ama dediğin gibi
Sicilyalı,
o tarihte.
Fakat Sirakuzalı ve Sirakuza'yı kuranlar Korint'ten oraya göç eden Yunanlılar. Ve bir Yunan kolonisi. Tarihte Büyük Yunanistan diye geçer. Yani Neapolis zaten, onu da Yunanlılar.
Neapolis.
Yenişehir.
Yenişehir.
Sirakuza'yı da bu Yunanlar kurmuş ve de Sirakuza'nın enteresan bir özelliği var. Meşhur Arşimet'te buralı. Hı hı. Yani suyun kaldırma gücünü bulan.
Buldum diyen.
Buldum. Evreka evreka diye hamamdan koştura koştura çırılçıplak çıkan.
Evet.
O da. Onu da biliyor musun? Bu aslında suyun kaldırma gücünü falan araştırmıyormuş. Sirakuza kralı buna demiş ki, bak demiş, ben bir kuyumcuya şu kadar gram gümüş, şu kadar gram da altın verdim. Bana bu tacı verdi. Bence bu herif çaldı. Sen şunu bir tespit et demiş.
Ha, onun tespitini yapmak için.
Onun tespitini de ne yapsın o zaman? Bir şey yok, terazi yok. Meğer suyun içine koyuyormuş ağırlıkları. Ne kadar taşıyor? Taç ne kadar taşıyor? Bunu ne kadar
taşıdığını... Eşit şekilde taşırdığı anda çalmadı.
Çalmadı. Ortaya çıkarken bunu araştırırken tak diye jeton düşmüş adamda.
Tas yüzmeye başlıyor.
Evet. O da suyun kaldırma gücü.
Tabii yani bu adam gene de farkına varmayabilirdi bu işi bilmeyen biri. Koyar tası, yüzüyor tas, geçer gider, anlamaz bile ne olduğunu. Ama bu adamcağız bunları araştırdığı için olayı yakalamış orada.
Ama başka şeyler de bulmuş abi herif. Bir tek o değil ki. Müthiş bir deha. Bu arada Sirakuza'ya gelelim. Bu Sirakuza enteresan bir yer. Çünkü ilk bunu kuranlar dediğim gibi Korintliler, ama daha önceden de gelip bir Fenikeliler var.
Fenikeliler
geliyor oraya. Ve Fenikeliler veriyor Sirakuza ismini. Fenike dilinde martılı kayalar demekmiş.
Sirakuza.
Evet. Martılı kayalar. Çünkü orada kayalık, ben gittim Sirakuza'ya geçen sene. Müthiş güzel bir yer. Suyla iç içe olan bir yer.
Martısı mı var?
Bir adacığı var. O adacığın adı da Yunancası şimdi aklıma gelmiyor ama Türkçesi bıldırcın demek. Hmm. Yani kuşların çok konduğu
çok
bir kayalıklar.
Konduğu bir yer, evet.
Atlarını hep oradan almış.
Kuş, evet. Kuş bol demek ki orada yaşayan. Bıldırcın da gidiyor demek ki oraya.
Tabii tabii. Ve ya, şey, alelade bıldırcın yani. Adını bulurum bir ara. Bu arada bu Arşimet'in bir özelliği de biliyorsun, daireyi de çözdü herif. Sadece suyun kaldırma gücünü değil, dairenin pi sayısını da bulan adam.
Evet, evet, evet, doğru.
Pi sayısı da biliyorsun periferiyanın, yani çevre demek Yunanca periferiya. Hı hı. Çevrenin ilk harfi. 3.14'ü bulan adam.
3.14, evet. Tabii o da gidiyor da.
Evet, çemberlerle ilgili silindirler çizermiş kumda, onları hesaplarmış. Bu arada o dönemde Sirakuza Roma ile savaşıyor devamlı. Ve bu, evet, savaşlarda Arşimet Romalıların başına bela oluyor. Çünkü acayip acayip aletler yapıyor. Mancınıklar yapıyor falan. Onlarla atıyor. Ondan sonra
silah üretiyor adam o tarihte.
Evet, silah üretiyor. Evet, bu doğru. Arada Romalıların gemilerinin yelkenlerini yaksın diye dev aynalar yapıyor.
Aa, ışığı şey yapıyor, evet, merkezliyor. Merkezliyor.
Merkezliyor yelkenleri.
Evet.
Ama bunun için havanın durgun olması lazım ki yelken dursun aynı yerde.
Tabii gezdiği zaman ısı dağılıyor.
Isı dağılıyor. Böyle enteresan bir adamken yine savaş oluyor ama o kendi bilimsel şeylerine dalmış. Çemberler çizmiş. Arkadan biri geliyor ama aman diyor, hissediyor birinin geldiğini ama o kadar meşgul ki dönüp bakmıyor bile. Çemberlerime dokunma diyor ama arkadan gelen bir tane acayip güçlü bir gladyatör, Roma gladyatörü. Kılıcı
eziyor, kaldırıyor. Geçiyor.
Kafaya bir vuruyor kılıcı. Arşimet'in kellesi o çizdiği bitti. Silindirlerin içine düşüveriyor. Evet. Sonra imparatordan ama büyük fırça yiyor. Böyle değerli bir adamı.
Ama gitti adam.
Giden gitti.
Giden tabii. Gitti tabii. Ha, bu kadar muhabbetten sonra bir de Akdeniz'le ilgili bir yemek geçelim. Şimdi öğlen yapılabilecek bir şey yapalım. Bir balık köftesi tarifi verelim.
Yani sonuçta bütün bu mutfağın, dünya mutfağının, gastronominin ilk kitabını yazan bu adam Sicilyalı. Bir, evet, Yunanlı.
Sicilyalı, Yunanlı. Evet.
Ve de Sicilya niye acaba İtalyan mutfağında böyle veya dünya mutfağında şey olmuş? Çünkü üç kıtanın da ortasında.
Evet.
Çok kültürlü.
Hepsinin kültürünü alıyor.
Aşağıda
bizim Ege
Afrika
gibi işte.
Var. Doğuda Yunanistan, Türkiye var.
Evet.
Yukarıda Avrupa var.
Bizim İzmir'de öyle işte. Altın üçgenin ortasında. Selanik, İstanbul, İzmir. O üçgenden bütün kültürü çekmiş. Bu daha geniş. Kıtalar var bunun içinde.
Evet, bak demiştim ya, martılı kayalıklar. Bunun Finikecesi Surha Kusim'miş.
Surha Kusim. Kusim
Sirakuza'ya dönüşmüş.
Evet.
Ve Romalılarda dedik ya, keçi eti çok önemliymiş. Aynı zamanda da Romalılar için sebzenin kralı enginar ve pırasaymış.
Enginar zaten, evet, yani hala sebzenin kralı şu anda.
Niye öyle abi? Enginar
çok böyle güzel bir sebze ya.
Hassas bir lezzetler var. Bir de gizli bir aristokrasi var sanki.
Vallahi enginarda her şey var. Bir de enginar yedikten sonra üstüne bir bardak su içtin mi hiç şöyle?
İçmedim.
Şeker gibi olur ağzındaki su. Enginarın böyle bir özelliği var.
Ya mesela bir şey enginarı... Ben bugün enginar almak istiyorum. Programdan sonra nereden alabilirim?
Enginarın yavaş yavaş vakti geçiyor ama.
Tamam ama bütün süpermarketleri dolaştım. Sen de kapıda kaldın bu arada.
He.
Bulamadım abi. Marketler enginar satmıyormuş.
Markette enginar olmaz zaten. Pazardan
bütün
alacaksın enginarı.
Bütün sebzeler var. Bugün bulmam lazım.
Bugün çarşamba. Çarşamba pazarı nerede var ya? Oradan gider. Yukarıdan bulabiliriz. Köyden bulabiliriz.
Öyle mi? Var mı bildiğin bir şeyler?
Bakarız, orada satıcılar oluyor.
Tamam.
Enginarın artık vakti geçiyor ya. Artık iyice şey oldu. Liflendi enginar. Yavaş yavaş terk
son
edilir.
Son enginarlar yani.
Son enginarlar.
Bir mesela, bakalım o zaman.
Şeyde bizim burada biliyorsun Bademler Köyü var. Evet. Bu Bademler Köyü'nün ilerisinde
Alevi Köyü değil mi o?
Alevi Köyü.
Tiyatrosu olan, camisi,
evet, camisi olmayıp tiyatrosu olan ilk köy. Muhteşem bir köy. Nasıl aydın insanlar, nasıl güzel konuşuyorsun. Mesela onun ortasında böyle küçücük bir köftecisi vardır. Ben çıkar giderim orada köfte yemeye. Köylülerle de muhabbet ediyorsun orada. Orada Artemis Restoran diye bir restoran var. Bizim eski Efes Oteli'nin şeflerinden biri açmış. Artemis de biliyorsun.
Bademler'de. Ayça duyuyor musun? Bademler'de Artemis Restoran.
Artemis Restoran. Artemis Restoran'da yapılan şey sadece enginardır. Ama enginarın her çeşidi.
Hayır, bir tek enginar mı yapıyor?
Bir tek enginar yapıyor adam. Ama
peki enginar sezonu olmayınca ne yapıyor?
Kendi bahçesinden donduruyor. 10 bin enginar donduruyor zamanın şey yapınca. Kışa girmeden önce. Şu anda ayıklamıştır hepsini. Abdullah abi, o oranın sahibi. Abdullah Bey bu işi çok güzel beceriyor. Tony, böyle gidiyorsun oturuyorsun.
Ya bu kadar reklamını yaptık, bizden para almaz herhalde ilk defa.
Dinliyorsa almaz. Oturuyorsun. Bir başlıyor enginar gelmeye. Ne geliyor aklına? Enginar güveç, enginar böreği, enginar borani, enginar kızartması, yoğurtlu enginar, baklalı enginar, zeytinyağlı enginar. Abi bunları yiyorsun, yiyorsun, yiyorsun. En son güveç de geliyor, enginar güveç. Abi bunlar bittikten sonra üstüne de enginar tatlısı geliyor, inanamıyorsun ya.
Bir de sanki enginarda şey var lan. Mesela patlıcan çok baskın bir lezzet. Patlıcanı yedin mi patlıcan, her yer patlıcan. Enginarda böyle gizli başka lezzetler
patlıcan
var.
Patlıcanda nikotin var. O nikotin şey yapıyor insanı.
Yani bence tıkar. Enginar hiç böyle diğer başka lezzetleri bastırmayan, bütün lezzetleri
naif.
Yaşamasına izin veren centilmen demokrat bir,
evet,
sebze. Yani.
Naif bir sebze. Evet. Bir de her şeyle güzel gider. Mesela güzel bir enginar çanağının içine karides koydun mu? Onun üstüne de birazcık beşamel sosla fırına verip çıkardım. Muhteşem bir şey olur.
Bir de ben yavaş yavaş neyin farkına vardım biliyorum. Neyin hakkını yediğimin farkına vardım. Kabağın. Kabakta da çok rafine lezzetler.
Kabağı insanlar daha yeni yeni öğreniyor gibi,
evet,
geliyor
abi
bana. Çünkü kabak bizde dolma yapılır, kızartılır. Başka bir şey, evet, yapılmazdı. İyi. Halbuki neler yapılıyor kabaktan.
Evet. Bir de kabağı da çok pişirmemek önemli. O
tabii
lezzetlerin yaşamasına izin vermek lazım.
Ama bak Antakya'da kabağa çok güzel dolma yaparlar.
Senin
yani bildiğin gibi değil. Üf, nar ekşili. Tencerenin dibine bütün kuzu kemiği dizilir abi. Kuzu kemiklerin üstüne dizilir dolmalar.
Kabak tadı vermek nereden geliyor?
Kabak tadı vermek nereden geliyor diyor
o da. Kabak başka tadı vermek işte hep aynı kabak yemeği, kabak yemeği. Bir de kabak çok lezzetli bir sebze değildir. Sen lezzetlendirirsin kabağı.
Yo, ben içinde de onun lezzetler buluyorum. Geçen gün bir kızartma.
İşte sen lezzetlendirirsen çıkar kabakta lezzet.
Bir de cinsi de önemli galiba.
Cinsine göre yemeğini bilmek. Mesela bal kabağı bizde çok kullanılmaz. Hep tatlıda kullanılır genelde. Ama bal kabağından muhteşem şeyler oluyor. Nefis risottosu olur. Ondan sonra hele çorbası, inanamazsın güzelliğini. Yani ben bal kabak çorbası içmem diyen insanın önüne koyduğun zaman muhteşem şekilde tüketiyorlar.
Evet,
kabak zaten kabak çorbası.
Bir de kabak, ben şeye dikkat ettim. Böyle çorbaların içine kabak koyduğun zaman sakızlaştırıyor onu. Bir kıvam veriyor.
Kıvam verir.
Değil mi?
Verir tabii
sakız,
tabii.
Sakız kabak belki de o böyle yapış yapış yapıyor.
Sakız kabak daha çok tatlıya uygundur. Kestane kabak daha bizim yemeğe doğru.
Ben bir iki brokoli çorbasına kabak koydum. Çok güzel böyle sakızlaştırdı.
Brokoli çorbasında olur. Olur ama koyma yani, o kadar birbirine uyan lezzetler değil onlar. Brokoliyi bozma, kabağı da bozma. Kabağı tek başına yapacaksın ama tabii parmesan rendesiz olmaz kabak. İlle içine parmesan rendesi koyacaksın çorbanın.
Ya parmesandan önce bizde Anadolu yok muydu abi kabak?
Yani peynir diyelim o zaman. Ama peynir, bu tabii biz İtalya'nınkini söyledik. Orada çünkü çok kullanılıyor bal kabağı. Her şeyde kullan. Tabii tabii, ravioli'de, ondan sonra yemek yapımında, çorbada, risotto'da, makarnalarda.
Bir de Amerikalılar kabaktan bir spagetti yapıyorlar.
Kabağın kendisinden.
Evet. Duydun mu onu hiç?
Duymadım.
Enteresan bir şey o da. Evet. Evet.
Şimdi ne yapıyoruz? Balık köftesini mi verelim yoksa güzel bir bizim Arkestratus'un memleketinden bir müzik koyalım, dinlendirelim mi birazcık dinleyicilerimize?
Valla dinlenmiş şu konuda, bak son şeyleri verelim. Bu Araplar da Sicilya'da çok katkıda bulunmuşlar. Ve Araplar sayesinde Sicilya ıspanak, badem, pirinç ve bir iddiaya göre de spagetti bile Araplar sayesinde tanımış deniyor.
Spagetti zaten onların değil biliyorsun. Evet. Çin'den gelmiş bir olaydır bu.
Öyle. Ama badem Araplarınmış.
Badem Arap.
Pirinç de. Enteresan. Bu söylediğim Korintliler de Siraküza'yı M.Ö. 734'te kurmuşlar.
Hı hı.
Tamam mı? Bu arada Marsilya'yı kuran da bizim Foçalılar. O zaman yani
Fokai.
Fokaililer. Zaten ben Marsilya'ya gittim ve Kalang diye bir bölgesi var. Aynı Foça'nın köyleri.
Köyleri.
Yani koyları. Evet. Aynı Foça'nın koyları abi.
Foça'da geziyor
yani gibi. İnsanlar kendi vatanlarına benzeyen yerleri yeniden vatan ediniyorlar. Enteresan.
Alışkanlık.
Evet, mesela Hollanda'daki Zelandalılar gidiyorlar Yeni Zelanda diyorlar.
Evet, Zelanda, Yeni Zelanda. Alışkanlıklarından vazgeçemiyor insanlar. Onu devam ettirmek istiyorlar. Evet.
Bu Siraküza bu arada çok da önemli bir krallık olmuş. Hatta Platon'u bile davet etmişler. Platon gelmiş Siraküza'da bulunmuş yani. Meşhur Yunanlı yazar.
Ziyaretini etmiş o da.
O dediğimiz şey de ilk kurulan Fokai neydi o? Finikelilerin ilk kurduğu bölge de Ortigia.
Ortigia.
Evet, Ortigia şey demekmiş. Bıldırcın işte bahsettik. Aynen. Evet, bence de güzel bir parça zamanı geldi.
Evet, biraz acaba dinlendirelim dinleyicilerimizi. Sonra o balık köftemizin tarifini vereceğiz. Unutmadık onu.
Okey.
Και εμένα το μυαλό μου φτερουγίζει. Η κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι. Εσένα πάντα ρουχό το πουλά μου θυμάμαι. Στις ταβέρνα στη γωνιά για σένα πίνω. Για την αγάπη σου ποτάμια δάκρυα χύνω. Λύπη σου με μικρή και μη μ' αφήνεις μόνο. Αφού το βλέπεις πως για σένα μ' αραζώ μου. Παιχνιδιάρα πάψε πλέον τα γυνάτια και μη μου κάνεις την καρδούλα μου κομμάτια. Με μια ματιά σου σαν μου ρίχνεις άφος λιώνω. Αφού το το ξέρεις πως για σένα μαραζόμουν.
Evet, tekrar döndük dinleyicilerimizin arasına. Bu arada tarifler var mı? Nevo giriyor muyuz? Bu
tariflerimiz
neydi
var.
Neydi o meşhur adamın adı? İlk kitabı yazan
Arkestratus'un.
Arkestratus'un tarifi.
Evet, güzel. Vay bir pide. Demin kendi ağzından yazdığım kısaltılmış tarifini şimdi yapılabilir halde sunayım ben. Dinleyicilerimiz onu yapabilirler.
Bu arada bak, bir iki dinleyici sorusu var sana. Diyorlar ki, Karaburun'da olan hurma zeytininin,
evet,
biliyorsun hurma zeytini.
Tabii, en
Sakız Adası'ndan rüzgarla gelen sakız polenlerinin zeytin ağaçlarıyla birleşmesinden olduğu söyleniyormuş.
Böyle benim şey bilgim var. Şu şekilde, denizden gelen uçuşan tuzların ağaçta zeytini tatlandırdığı tarafında bilgim. Hı-hı. Ama sakız polenlerini
ben de bunun duymadım. Bir mantar olduğunu duydum aslında. Bir mantar, bir hastalık aslında bu, ama güzel bir hastalık. Çünkü çürütüyor zeytini, kendi ağaçta oluyor.
Ama şimdi zeytinin ilk hali acı. Hı-hı. Ondan sonra tatlanmaya başlıyor. İlk siyahlaştığında acıdır hurma zeytin. Ondan sonra zaman içinde işte denizden gelen o tuzla ağacında tatlanıyor. Zaten bu iç taraflarda yok. Karaburun'da hep denizi gören taraflardadır.
Zaten güzel zeytin bahçe, denizi Karaburun. Seviyor. Denizi seviyor.
Sever. Denizi sever. Hurma zeytin de muhteşemdir ya. Yani hakikaten böyle ulvi bir lezzettir o. Buradaki en meşhur yenme tarzı da onun, güzel ev yapımı tarhana, taze kara fırın ekmeği, hurma zeytin. Bu üçlü arada, muhteşem, evet, muhteşemdir.
Keçi eti hakkında söylediğin çok doğru bulundu. Çok sağ ol bu bilgi için. Keçi etinde bir şey, oğlak etinde bir kusur yokmuş. Kasaptaymış.
Kasaptadır kusur tabii.
Yani kasap yanlış keser. Dişkiyi bulaştırması.
Aynen, olay olur.
Hatta bir dinleyicimiz var, Şenay Cıvgın diye, diyor ki bizim buralarda oğlağın büyüğü tam gelişmiş keçinin küçüğüne de gıdık denir.
Gıdık, evet.
Gıdık denilmiş. Her kasapta keçi kesemez demiş. Gıdık güveci de çok meşhurdu.
Ve çok lezzetli olur. Evet. Yani keçi eti çok yaygın değil. Çok enteresandır. Bizde mesela tavşan eti de yaygın değil. Hı-hı. Ya etin fiyatı 40-50 lira gelmiş. Tavşan bu kadar üreyen bir hayvan. Hiç kimse tavşanı alıp
ben
da yemez.
Kırmızı şarapla pişmiş tavşan.
Ya muhteşem olur ya.
Çocukluğundan kalan bir lezzet o.
Tabii. Tavşan olabilir mi? Tavşan yahnisi. Tavşan. Dolu. Bulmaz mıyız?
Nereden
dolu buluruz.
Satın alacağız.
Tabii alırız, alırız.
Var tavşan, yani
tabii var, tabii var.
Tamam Levo.
Sen gıdadan bahset abi,
sen
ben bulurum.
Sen bir tanesin Levo.
Evet, şimdi bu peynirli geçelim. Ve yağdaki şeye, kalkan balığına geçelim. Şöyle bir malzemeyi vereyim önce ben. Bir adet aşağı yukarı böyle 1,5-2 kilo civarlarında bir kalkan balığı. 225 gram hellim peyniri. Çünkü bu hellim peyniri bunun üstüne süreceğimiz için eriyen bir peynir olmamalı. Orada durmalı üstünde onun. 3 çorba kaşığı zeytinyağı veyahut da 45 mililitre. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kimyon.
Bir dakika, tuz dedin, şimdi o hellim peyniri bana çok tuzlu geliyor zaten.
Ama bunun tuzsuzu da var.
Var mı?
Tabii var.
Ama nerede?
Mesela ben Kıbrıs'tan getiririm, hiç tuzsuz. Heh. Şeyden çıktığı gibi, imalatından çıktığı gibi, hiç tuza yatırmazsın onu. Keçi sütünden yapılıyor hellimde. Muhteşem bir hellimdir. Yani onun o süt tadını anlatamam sana.
İstanbullular nereden bulacak bunu?
O zaman onlar tuz koymayacaklar.
Heh.
Peyniri tuz tuzuyla koymayacak. Götürecekler. Evet. Ya da çok az koyacaklar tuzunu. Şimdi bu balık iyice yıkansın. Pulu varsa alınsın. Galsaması, pisliği, içi dışını, her şeyi temizlesinler. Ondan sonra tabii bu aslında havan da yapılacak ama şimdi havan değil, artık el blenderları var. El blenderların içine peyniri, yağı, kimyonu ve az da tuzu koyup bir güzel onu macun haline getirsinler. Bu macun haline gelen sıvı öncelikle balığın altına ve üstüne iyice sürülsün.
Tamam.
Sonra bunu bir fırın tepsisine koysunlar.
Ama pardon, dikkat etsinler, macun haline getirmesinler, bol sürsünler.
Tabii böyle kaplansın bütün üstü. Ya yani parça parça değil.
Macir haline getirmesin.
Macir değil,
espri
macun.
Espri yaptı.
Macun
benim
işte.
Programda bana yaptıklarını ben şimdi ona yapayım da.
Bu macun iyice balığın üstüne sürüldükten sonra bir fırın tepsisinin içine fırın kağıdı koyalım. Balığımızı da yatıralım. Aşağı yukarı 220 derece fırına bunu sürelim. Çok fazla tutmuyoruz. 10 dakika.
10 dakika.
15 dakika. Kızgın fırın çünkü.
220 derece.
Evet. Ve çıkarttık, fırından çıkartıp ters yüz yapıyoruz. Bir daha atıyoruz. Ters yüz yapmak istemiyorsanız önce fırının alt rafına koyun. Ondan sonra üst rafına çıkarın balığı. O da alt üsttür. Doğru. Isıya yakın yeri
balığı. Daha kolay.
Çevirme, daha kolaydır. Çevirme derdin yani. Olmaz. Ondan sonra bunu pişirdikten sonra çıkartıyoruz. Üzerine bir çorba kaşığı sızma zeytinyağı gezdiriyoruz hafif.
Artık sızma deme çünkü sızmanın dışında hiçbir şey kalmadı zeytinyağında.
Evet. Sızma. Ama yani bu tabii etrafta sıvı yağ diye biliyorsun çiçek yağı veriyorlar. Yok efendim Rivieraları zeytinyağı diye veriyorlar falan. Bunlar değil. Gerçek sızma zeytinyağı.
Ama bizim dinleyicimiz bu konuda çok bilinçli abi.
Tabii kesinlikle.
Bak bu arada Derya diyor ki İspanya'ya geldiğinizde ben size bir tavşanla bir ahtapot yedirim görürsünüz diyor.
Ve hemen geliriz.
Tamam.
Ondan sonra bu fırından çıkartmış olduğumuz bu balığı nefis bir lezzet oluyor bu. Ondan sonra bunu beyaz şarabın eşliğinde güzel bir kara fırın ekmeğinle bunu sunalım ve yiyelim.
Bence beyaz şarap eşliğinde esmer bir manita.
Esmer bir manita.
Kara fırın.
Manita esmer, şarap beyaz, balık esmer. Güzel bir şey olacak bu üşleme.
Evet. Bu adam şimdi Arkaskatus bunu milattan önce 450 yılında mı yazmış?
Evet, 350.
350 vay.
Milattan önce 350 de bunu yapmış. Bu adamın şeyi, tarifi bu. Yani ben günümüze uydurarak bunu şey yaptım, çıkarttım. Yoksa ilk tarifini demin okudum işte. Hı hı. O tanrısal sıvıya bularsın. Tanrısal sıvı dediği zeytinyağı işte bizim.
Müthiş. Böyle adamlar yani.
Evet.
Bu enteresan mesela bizim bu Klizman'da da Klazomenai'de de Anaxagoras diye bir herif yaşamış. Hı hı. O herif de sezgi yoluyla yaşamın atomlardan meydana geldiğini bulmuş. Sezgi yoluyla.
Evet. Bir de Klizomenai bu konularda çok ileridir. Biliyorsun dünyadaki ilk zeytinyağı işliği Klizomenai'dedir. 2500 yıl önce zeytinyağı işliği yapılmış Klizomenai'de. Ve Efes Antik Kenti'nin o günkü zenginliği, o günkü şatafatının bütün sebebi zeytinyağı ihracatı. O tarihte zeytinyağı ihracatı yapılıyormuş Efes'ten. Ya böyle Ege böyle bir yer. İşte ışığın ve güneşin batmadığı ülke diyorlar ya, herkes buranın üstüne oynuyor. Bu böyle yani, Ege bambaşka bir yer.
Vallahi biz şanslıyız abi o zaman.
Evet.
Dünyanın en güzel coğrafyası bize düşmüş yani.
Tamamen öyle.
Nereden nereye? Orta evet. Asya'dan kalk da bu topraklara gel, bul en güzel toprakların üzerine.
Evet.
Ne güzel abi.
Zaten bütün şimdi
yango
kurgular...
Yango bize çıkmış yani.
Bütün kurgular bunun üstüne değil mi? Herkesin gözü burada.
Evet.
Kim istemez böyle bir yeri? Işık ve güneş ülkesi abi.
Evet. Bizim abi kimseye vermeyiz artık.
Yok bitti o tabii.
Evet. Bugünün başka bir tarifi var mı?
Bugünün bir tarifi madem balıktan gidiyoruz bir de bir balık köftesi verelim. Bunu yapmak daha kolay. Böyle uğraşmak istemiyor.
Peki bir şey söyleyeceğim. Bir de ben şimdi bugün onu pişireceğim de. Biraz bencillik yapsam kendime bir tarif
istiyorum. Ne istiyorsun?
Abi bak çok güzel. Tamam mı? Şey mantarım bak. Kestane mantarı
aldın.
Hı-hı. Çiğ badem aldım.
Tamam.
Bir de ben bir yerde yemiştim. Badem, tavuk, böyle mantar. Buna ben bayıldım. Böyle bir lezzet bir Çin mutfağında.
Olur.
Böyle bir şeyi bana yaptıksan öyle.
Ya Çin mutfağında vermeyeyim
akşamda
ben ona.
Akşam da hava basayım ben ona.
Bas. Şimdi şöyle yapalım. Bademlerin senin çiğ badem değil mi? Kabuklu.
Çiğ badem evet.
Ama bunu sen bir gün önceden suya ıslaman lazım.
Neden?
Kabuğunu soyacağız. Beyaz kısmını çıkartacağız.
Ama onu... ben onu şey yapıyorum. Haşlıyorum. O zaman da çıkıyor.
Yani çıkıyor da
çıkıyor.
Bir daha sefere bekletirsen
tamam.
Daha da güzel olur. Onun kabuğunu soyduktan sonra ak badem haline gelecek. Beyaz badem. Onu ortadan ikiye ayır. Hı-hı. Bütündür o çünkü. Onu,
yani soymak için diyorsun biraz bekletmek lazım.
Bekletmek lazım çünkü
hemen
o zaman elinde.
Soymaya kalkma yani.
Soyamazsın. Her şey de böyle.
Her şey de
böyle. Her şey de böyle. Hemen dangırt diye
soyulmaz.
Hedefe gidemiyorsun.
Biraz bekleteceksin.
Kafana tokadı yer dönersin geri.
Evet.
Bu bademi sonra.
Soyduk şimdi beyaz.
Beyaz badem. Bunu hafif hiç yağsız. Yağ falan koymadan bir teflon tavada hafifçe hı-hı. çeviriyorsun.
Tamam.
Yani bademi tıkırdatıyoruz ama sakın çok renk verdirme. Yani çok kavurma. Hı-hı. Çok kavurursan bütün
renk
bademi...
Renk ne olacak?
Hafif kemik.
Kirli
o beyazdır
beyaz.
Çünkü kirli beyaza dönsün.
Aha.
Ondan sonra tavuklarımızı jülyen keselim uzun uzun.
Onlar kuşbaşı kesildi ya.
Kuşbaşı o zaman kuşbaşı olarak al. Ama tavuğun göğsünü almadın inşallah değil
almadım.
Mi?
Almadım. Bak içime doğdu budunu aldım.
Budunu tamam çünkü göğüs çok lezzetsiz olur. Aynen, zorlanırız.
Evet. O ne ya hindi eti gibi göğüs yutarken böyle kalıyor sanki boğazda.
Değil mi?
Yemezler.
Yemezler güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Tavuklarımız kenarda, mantarlarımızı. Sen mantarı yıkar mısın, siler misin?
Yıkadım vallahi.
Yıkadın.
Suda beklettim bol bol.
Eyvah.
Ama şimdi buzdolabında kuruyor.
Şimdi şöyle, mantar adı üstünde mantar olduğu için su çeker. Ne yapıyorsun sen? Çeşme suyunda mantarı beklettiğin zaman o kötü çeşme suyunu çekiyor içine. Yapmadım mantarın işte. O güzel lezzeti kayboluyor. Aklında
ne
olsun.
Ne yapacaktık peki?
Mantarı kağıt peçeteyle sileceksin.
Abi Ayça abi. Hayatta kağıt peçeteyle silinmiş mantarı yemez.
Sileceksin.
Roka'yı bile 5 kere yıkıyor.
Ya roka hadi sebze kesmeden tabii. Kesiyorsan o da gitti gümbürtüye. Yani kıyıp da değil bütün.
Tabii tabii. He. Bıçak değdirmeyeceğiz.
Ondan sonra bir daha sefere sil mantarları.
Peki
bir
o bak, içinde o mantarın altında kumlar nasıl çıkacak abi?
Kumum olmaz abi. Onu sapından küçük bir halka kesersin.
Yaptım onu.
O gider tertemiz çıkar. Şeyle kağıt mendille de sildiğin zaman kağıt havluyla, mutfak havlusuyla tertemiz çıkar. O hiçbir şey kalmaz.
Altındaki bölüm toprağa hiç değmiyor ama.
Değmiyor havada duruyor.
Rüzgar estiğinde falan bulaşmıyor mudur?
Rüzgar müzgar olmaz. Mantar kapalı yerde yetişir.
Vay.
Tabii sen. Köpek möpek girmez oraya. Kapalı yerdedir. Bahçede değildir mantar.
Tamam Ayça mantar yemez artık. Sen bundan
mantar yatakta ya. Yetişir biliyor musun sen? Bildiğin somya yataklarda yetişiyor.
Öyle mi?
Çünkü kapalı yere ranzalar konuyor.
Sen
ranzaların
kültür
içine.
Kültür mantarından bahsediyorsun.
Senin aldığın da kültür mantarı. Kestane mantarı kültür mantarı.
Emin misin?
Tabii ki. Şu anda senin pazarda aldığın hiçbir mantar şey değildir.
Bak bir de dinleyicimiz diyor ki mantar çok yıkanıksa pişerken de kararırmış.
Kararır işte su çekiyor içine. Bütün özelliği bozuluyor.
Tamam bundan sonra mantarı yıkamak
evet.
Yok. Ya yiyen yesin kardeşim.
Doğal mantar yemesin. Şu anda yok artık. Hazirana geldik bitti.
Doğru söylüyorsun.
Çünkü nemler bitti, yağmurlar bitti. Seninki sera mantarı. O da kapalı yerlerde,
ama
nemli yerlerde.
O bembeyaz olandan çok daha lezzetli.
Tabii. Kestane mantarı varsa
var.
Öncelikle kestaneyi tercih edeceksin.
Peki çizmek gerekiyor mu kestaneyi, mantarı?
Kestaneyi çizmen gerekmiyor. Kestaneyi çizdiğin zaman başka şeyler oluyor.
Doğru.
Boş ver kestaneyi hiç karıştırma işin tamam, içine. Sen mantarını yakala bunu.
Tamam.
İlaç eskiliği mi yaptı var yok ya?
Hemen yerleştirdim bir tane kestane çizilmesini. Mantarlarımızı kıyıyoruz. Bir evet. Kenara koyuyoruz. Tavuğumuzu alıyoruz bir kenara koyuyoruz. Bademlerimizi hafif ateşte çevirdik bir kenara koyduk.
Tamam.
Şimdi bunun içine birazcık krema koyacağız ama.
Hadi be.
Buna birazcık koyacağız. Çünkü tamam. Bademle tavuğun tadını çok güzel bağlıyor
ben
birbirine.
Ben hafif tatlıyı da yakıştırıyorum buna.
Bal deme şimdi gene bal.
Bal değil ama başka bir şey koysak olmuyor mu?
Ne koyacaksın ya? Şurup mu dökeceğiz içine?
Hayır abi.
Bak bunun bademli İtalyanların yaptığı var. Marsala şarabı ile birlikte yaptıkları bir tane. O
ne
muhteşem
bu, kırmızı
o.
Mı beyaz mı?
Marsala bizim tatlı şarap gibi beyaz Marsala.
Ben biliyorsun İtalyanlığım yerli bademim ben. Yani İtalya'da hiç yaşamadım.
Yaşamadım. Marsala çok güzel bir şarap.
Beyaz.
Beyaz. Hafif vermut tadında. Bizim vermutumuz vardı eskiden. Şimdi görmüyorum artık. Kalktı herhalde o. Vermut tadında
evet,
ama beyaz.
Evet vermutlar yok artık.
İstersen sana bak mantarı koymadan hemen o şeyi vereyim. Portakallı şarap, marsalalı tavuğu
ama karıştırma şimdi. Buna başladık.
Tamam bunu devam ediyoruz. Kenara da koyduk hepsini abi. Tamam. Birazcık kremasını da koyduk.
Tamam.
Önce
kremayı nereye koyduk? Kenara mı onu da?
Şimdi şeyi yapıyoruz biz. Mizamplası hazırlıyoruz. Mizamplas nedir abi yemekte? Ön hazırlıktır.
Yani bu
her şeyini hazırlarsın.
Sinemadaki mizansen gibi yani.
Mizansen, mizamplas.
Evet. Yerine koymak, öbürü de sahneye koymak.
Zaten. Aynen öyle.
Vay be.
Mutfağa girdiği zaman şef mizamplas hazır mı diye önce bir sorar.
Tabii şef böyle ufak tefek şeyleri soğan falan kesmiyor değil mi?
İşte o soruyor. Kestiniz koydunuz mu? Mizamplasım hazır mı benim diyor.
Abi ben de şef olmak istiyorum ya. Ben her şeyi bunları hep kendim yapıyorum.
Ondan sonra varsa yabani soğanın.
Yabani soğan.
Yabani soğan.
O ne ya?
O çok değişik, çok lezzetli, çok rafine bir soğan o.
Ben her zaman ilk defa duydum bu yaşımda. Yabani soğan.
Tabii yabani soğan. Türkçesi çakı soğanı. Çakı sobanı diye. Pazarda satılmaz da büyük marketlerde bazen böyle torba içinde rastlıyorsun. Ben rastladım, hemen alırım o çakı sobanını.
Boy?
Aşağı yukarı bir 8-10 santim boyunda, yuvarlak, çapı da 3 santim civarında. Yani böyle bir borumsu.
İnce uzun
bir ince şey. Uzun. Çakı sobanı oradan geliyor zaten. Çok lezzetlidir o. Her zaman rastlayamazsın. Rastladın mı onu alacaksın.
Peki şeyi ne, üstündeki kabuklar ne renk?
Normal soğan kabuğu. Soğan kabuğu rengi derler ya. Soğan
ince
kabuğu.
Uzun. Şimdi hayal
i̇nce
meyal
uzun.
Hatırladım.
İnce uzun. İnce uzun soğan.
Şimdi hayal meyal hatırladım.
Muhteşem bir soğandır o. O soğandan bir tane alıyoruz. O soğanı ince ince kıyıyoruz. Küçücük. Bir tavamıza, bunu tavada yapacağız, başka yerde olmaz. Tavamıza zeytinyağı ve tereyağı karışımını önceden koyuyoruz. Ondan sonra
zeytinyağı ve tereyağı.
Tereyağı. Yani biraz zeytinyağı, biraz tereyağı.
Sen tavaya. Seviyorsun bunları.
Ama bu ikisi birbirini tamamlar. Bu iki yağı mükemmel şekilde kullanacaksın.
Tamam.
Sonra bu kestiğimiz şalottur bu soğanın Fransızca adı. Şalot. Çakı soğanı Türkçesi. Evet. Şalotumuzu kesiyoruz ufak ufak. Şalotuzu atıyoruz içine. Biraz soteledikten sonra tavuklarımızı atıyoruz. Acık tavuklarımızı da çevirdikten sonra kıydığımız mantarları atıyoruz içine. Bir pişirime geçiyoruz onu. Pişirme süresince yani hem mantarlar hem tavuklar pişmiş oluyorlar. Eğer nasıl anlayacağım derseniz bir tane ağzınıza küçük bir tavuk eti atın. Bakın diş tadınıza
hangisi
uyuyorsa.
Hangisi daha çabuk pişiyor?
Mantar çabuk pişer. Çünkü tavuk. Hemen tavuk acık zaten sıra öyle. Soğan, tavuk, mantar.
Badem.
Sıra sıra. Badem kolay. O pişik zaten. Şimdi bu karışım devam ederken bademini de döküyorsunuz içine. Hı-hı. Gene pişirmeye devam ediyoruz. Sotelemeye diyeyim. Devam ediyoruz. O sırada tuzunu ve karabiberini ilave ediyoruz içine. Karabiber muhakkak koyun. Çok lezzetli olur. İndirmeye yakın biraz kremasını gezdiriyoruz üstüne. Bir çeviriyoruz. Yani böyle bir pişme kıvamında olduktan sonra, piştikten sonra krema iyice homojen bir hale geldikten sonra yemeğin içinde. Bunu alıyorsun, servise geçiyorsun.
Peki sıcak sıcak mı?
Sıcak sıcak sıcak. Kesinlikle.
Hani böyle meze gibi konmaz yani. Mesela.
Bu meze değil. Bu gerçek bir sıcak yemek. Mantarlı tavuk bu. Kremalı, mantarlı, bademli tavuk. Hatta birazcık badem kenarda bırak. Hepsini atma içine. Tabağa
peki, şey
koyduktan sonra üstüne bunu birazcık
bir
badem bırak.
Bunu her yapsak da kremasını en son yapsak.
En son koyduk zaten kremayı.
Yani şu anda mesela ben bunu öğlen yapsam bu yemeği de. En son kremasını misafir, müşteri.
Ha şöyle olur.
Müşteri diyecektim misafire.
Şöyle olur. Bademini de koyma.
Para da vermiyorlar, hep avantajlılar.
Bademini de koyma. Ha. Bu yemeği pişir, al dolaba. Servise çıkaracağın zaman tekrar tavaya al. Isındıktan sonra bademini at. Karıştır. Ondan sonra kremasını at. Çıkar servise.
Tamam, süper.
Güzel olur.
Vallahi ağzım sulandı.
Hiç olmayacak şimdi. Bir yemek tarifi verdirdin bana. Vallahi. Ya. Hiç yoktu bu. Balık köftesi verecekken kremalı, mantarlı
ama bu
tavuk
daha,
verdik.
Bu daha rafine bir
bu
şey.
Bu çok rafine. Lezzetli bir şey bu.
Peki tavukta ben bir şey fark ettim. Yani bu iyi tavuk yemiyoruz ya.
İyi tavuk.
Yani marketlerden alınan tavukla.
Vallahi tabii şimdi artık azıcık daha sıktı bakanlık bu işi.
Sıktı
azıcık sıktı, azıcık daha dikkat ediyorlar ama tabii ne de olsa bizim gezer tavuk gibi tavuk. Olmuyor. Bizim burada da tabii bu şansımız var. Mesela böyle sokakta gezen horoz yavrularını ben bunu istiyorum deyip kestirip alıp götürüyoruz yani.
Ciddi misin?
Tabii tabii kesinlikle ben öyle
yapma
diyorum.
Abi, dinleyiciler sana sempati duymuştu.
Ama herkes
horozu
yiyor.
Kestiriyorum eve götürüyorum.
Horoz zaten yenmez, horozu keserler biliyorsun. Hep ataklıktır horoz.
Öyle mi?
Horoz da kıymetli değildir çok şey olarak.
Ama eti çok güzel. Ben Sakız'da Avgonima'da yedim.
Kokoven mi yedin?
Evet. Müthiş bir şeydi o.
7 ayı, 6 ayı, 7 ayı geçmemiş horoz. Yani piliç evet. Horozu yiyeceksin abi.
Ve hatta şimdi dinleyicileri götüreceğiz ya. Bir gün gideceğiz o Avgonima'ya. Son gün. Anavatos'uz ya.
Anavatos tepeye.
Çeyik. O Avgonima'da yiyeceğiz bu yemeği.
Orada nefis kokoreç de var ha. Ciğer sarılmış kokoreç yapıyor. Kokoreç biliyorsun Rumca.
Evet.
Mısır koçanı demek kokoreç. Evet. Şeklinden dolayı oradan geliyor. Yani bizim bulduğumuz bir şey değil o.
Bir de o Afganistan'dan nasıl gözüküyor deniz tepesi?
Muhteşem. Uçakta gibisin.
Vay vay vay vay.
Orada bir de muhteşem papuçaki yapar o adam. Papuçakisini yemeden gitmeyin.
Patlıcandan.
Patlıcandan. Patlıcanı közlüyor. Şöyle papuçakinin ne olduğunu bir dinleyicilerimize geçeyim hafifçe.
Pabuçtan geliyor değil mi?
Pabuçtan geliyor. Ayakkabı.
Zaten papuçaki, patlıcan ayakkabı gibi bir şey abi.
Evet. Közleniyor. Közlendikten sonra kabuğu soyuluyor patlıcanın. İçi kalıyor.
Közleniyor.
Közleniyor.
Kızartma değil.
Değil.
Çok iyi.
Ondan sonra közlenmiş patlıcana kenarda...
Ama normal patlıcan değil mi? O yuvarlak olan
bostan
değil.
Da olur, kemer patlıcanı da olur. Her ikisi de olur. Hangisi varsa
ben
elinde.
Ben kemerden yanayım.
Kemerden yap. Kemerden yap. Hı-hı. Ondan sonra o patlıcan közlendikten sonra kabuğu soyuluyor.
Bu arada Yunanistan'da sadece kemer patlıcanı gördüm. Öbürünü
bostan yok. Bostan bizde var.
Niye biliyor musun? Bu arada kemer patlıcanı çok, çünkü kemer sıkıyorlar hep.
Kemer sıka sıka. Patlıcanlar kemer oldu.
Hepsi bostan korkuluğuna döndü.
Bu közlediğimiz patlıcanı kenara bırakıyoruz. Hı. Yan tarafta feta peyniri. Yani bize göre beyaz peynir. Beyaz peynirle hafif tereyağını iyice eziyorsun abi. İçine birazcık da karabiber.
Beyaz peynirle.
Beyaz peynirle tereyağı. Maşallah. Eziyorsun kenarda. He. Onu patlıcanın üstüne yatırıyorsun. Olduğu gibi. Tereyağı da içinde ya bunun. Bunu direkt olarak fırına veriyorsun. Peynir birazcık kendini bırakıyor. O tereyağı da tabii.
Közlediğin patlıcanı bir daha fırına veriyorsun.
Veriyorsun ama neyden? Üstündeki tereyağla beyaz peynir, yani fetanın kendini bırakması için.
Ona penetre etsin diye.
Evet. Abi ondan sonra çıkart onu ye. Yani böyle bir lezzet olmaz.
Peki,
ya.
Peki domates momates yok mu?
Hayır hayır hayır, hiçbir şey yok. Niye bozuyorsun tadını domatesle?
Allah'ım.
Beyaz peynir, tereyağı, patlıcan köz.
Sen de yutkundun bak.
Yutkunulmayacak gibi değil. Şimdi birden aklıma geldi. Pazar günü direkt olarak götürelim onu.
Sen gel abi bak. Çarşamba günü şeye gideceğiz, Avgonima'ya.
Avgonima çarşamba. Ben çarşamba sabahı geleyim.
E gel abi.
Bir de geleyim salı, Avgonima bir, yapalım. Dönelim.
Salıdan bir gece kal.
O da olabilir salıda. Yani ama ya burada işler abi. Çok yoğun olduğu için şey yapamıyorum. Üst üste denk getiremiyorum ya. Öyle bir oraya git, bir buraya git. Mesela bizim İzmir Gurme Guide diye çok güzel bir kitabımız var biliyorsun. İzmir'deki bütün yemek yerleri, restoranlar.
Evet.
Hepsini bayağı kalın, böyle 2-3 parmak kalınlığında bir kitap. Onun işte yönetim kurulundayım ben. Bu akşam Çeşme Ziyo'da işte son yönetim kurulu toplantımız var. Kitap son haline geldi. Bu sefer bu kitaba Komşudan Lezzetler diye Sakız Adası'nda alacağız. Onun için çarşamba günü kuvvetli ihtimal gelebilirim. Oradaki Rena var, biliyor musun, turizm müdürü.
Bilmez miyim, reçelci.
Reçelci. Ha. Yok, Rena reçelci değil. Rena turizm müdürlüğünde çalışıyor.
Ben onu bilmem. Ben reçelciyi tanırım. Dünyanın da en iyi insanıdır. İyidir. Herkese hediye verir.
Evet.
Kocası biraz suratsızdır ama kendisi çok tatlıdır.
Rena evet öyle. Onunla
benle Ayça'nın tam tersi yani.
Niye ya, siz de sempatiksiniz.
Şaka şaka, ağzına gitmişken biraz keydireyim dedim. Biliyorsun yani bizim mazbut kocaların tek özgürlüğü karılarının tersini savunmak, yani başka bir özgürlüğümüz yok.
Bu mu bütün özgürlük?
Yani bütün özgürlüğümüz bu.
O işte İzmir Gurme Guide'da bu Komşunun Lezzetleri diye birkaç restoranı da orada resimleyeceğiz ve koyacağız. Değişik olacak o.
Sen bayağı böyle ciddi yönetim kurullarında falansın yani.
Bayağı evet ya. Dernekler, yönetim kurulları.
Sıkılmıyor musun abi böyle?
Hoşuma şeylerden? Gidiyor. Hep sevdiğim şeyler yapıyorum ben. Bunlar
ben
zorla değil ki.
Kurul murul olduğumu bana Afganlar basıyor. Hiç hoşuma gitmiyor.
Ya şimdi
yani
ne
yapıyorsun? Böyle toplumsal şeyler hoşuma gitmiyor. Asıl
ha, evet. Konuda. Ha, ben severim bunları. Ne yapıyoruz mesela? İzmir'deki yeni restoranları tanıtıyoruz. Yeni restoranlarda mesela eksik yedik bir şeyler varsa gidip söylüyoruz. Bak bunu böyle yap, bunu böyle yap. Burada hata yapıyorsun.
Peki bu işin çorbası nedir?
Çorba morba yok, bu gönüllü.
Ha, zevk işi.
Zevk işi bu abi. Abi.
Güzel o, bak onu sevdim.
Hiç çorbayla işte. İlgisi yok bu işin. 5 para almıyoruz biz bu işlerde.
Yönetim kurulu deyince benim aklıma hep böyle şey geliyor.
Ha, paralı kısım paralı geliyor. Zaten yani. Bu işe para girdiği zaman bu lezzet kalmaz.
Doğru.
Tabii işin ucundan çekmeye
başlasın.
Hangi
restoran para kazanmaya başlasa bozuyor hemen yemekleri.
Çünkü kendini bir şey zannediyor.
Evet.
Halbuki farkında değil ki, bozduğu zaman müşteri kaybolacak. Söylediğin zaman da ukalalık ediyor.
Abi bir de şu çok pahalı abi.
Tabii. Yani bak, geçen hele hafta, Sakız'a göre nasıl
Ayça'yla
değil mi?
Ayça'yla gittik iki arkadaşla, tamam mı? Bir tane derme çatma bir restoran var. Tamam. Derme çatma.
Nerede, buralarda mı?
Bizim Reisdere'de.
He, Reisdere.
Fethi'nin yeri diye. Ben 10 sene önce de gidiyordum. Bu restoran bir plajın önüne barakala, yani salaş bir yerdi. Ben orada 10 sene evvel 2006'da evet 9 sene evvel 15 kişiye 85 liraya hesap verdim biliyorum.
15 kişiye.
15 kişiye. Tamam mı? Fakat bu restoran bir moda oldu. Bir moda oldu.
Tabii.
Şimdi tuvaletli kadınlar topuklu ayakkabıyla plajda gidip deniz kenarında oturuyorlar.
Ha ben biliyorum burayı ya. Çeşme'de.
Abi 4 tane köfte yedik bak. 4 köfte.
Bırak Allah aşkına ya.
4 köfte, 4 bira, 4 meze 220 lira bize hesap getirdi.
Oraya bir kere bir arkadaşımın zorunda gittim.
Evet.
Çok güzel, çok güzel. Abi yedik. Gelen meze meze değil.
Evet.
Kup kurumuş bir barbun balığı
öyle
geldi.
Öyle değildi orası yani. Bak para yaptı ya adam. Evet. Yani bir geldi bir de ben...
Hala
de...
gidiyor mu insanlar oraya?
Yani ben bir de Fethi de geldi masamıza da oturdu. He. Yani bizi görmesine rağmen bizden 4 köfteye 220 lira para...
Bulaşıkların halini gördün mü sen orada? Kapının neyse. Önüne diziyorlar yer yok diye.
Neyse aleyhinde de şey
yapıyor. Ama yani kötü bir yer abi.
Şimdi ne oluyor? 220 lira 80 euro gibi bir para yapıyor. Yunanistan'da gidiyorsun iki kişi şarabınla marabınla.
Abi biz 4 kişi.
35 euroya.
Yok biz 4 kişi. Sakız Adası'nda nereye gidersek gidelim. Karidesi, kalamarı, içkisi, ıvırı zıvırı 40-45 euro'nun üstüne hesap evet. gelmiyor abi.
Bu Türkiye'nin bu pahalılığa bir çözüm bulması lazım. Ha, turist istiyorsa eğer.
Evet.
Yoksa adam niye gelsin abi?
Ha bizim maliyetlerimiz de böyle uçuk değil ha.
Evet.
Restoran sahiplerinin şeyinden, vukalalığından oluyor bu işler böyle.
Evet. Bir meze 9 lira.
Olacak şey mi ya? 5 lira neyine yetmiyor abi?
Evet.
Meze dediğin nedir ya? 1 kilo yoğurttan kaç tane meze yaparsın?
İşte seve seve adam olmazlarsa.
Yani ondan sonra kaçırırlar müşteri işte. Zaten dikkat edersen restoranların %70'i satılık el değiştirmek.
Evet çabuk kapatıyorlar.
Neden kapatıyor? Çok bildiği için işte.
Ya Ahmet işte, Altan'ın da bir yazısını okumuştum. Öyle diyordu o da. Böyle bir restoran kapanmaya yakın iyice kazıklaşır. Belki ayakta kalırım diye.
Yok böyle bir
ki fiyat yükseltti.
Tam tersi halbuki.
Evet düşürmesi lazım.
Tam yani. Ters.
Bu neye benziyor biliyor musun? Depremde insanlar içgüdüsel olarak aşağı kaçıyorlar ya.
Evet halbuki aşağısı çöküyor. Yukarısı evet, ayakta duruyor.
Bu da aynı şey işte.
Doğru doğru.
Evet.
Bu restoranların bazılarına işte danışmanlık için bana müracaat ediyorlar. Gidiyoruz. Bir bakıyorum fiyatlar acayip.
Evet.
Lezzetler kötü.
Evet.
Düzeltiyoruz, fiyatları aşağı çekiyoruz. Bir müşteri yapmaya başlıyor abi. Tabii benim anlaşmalı bir sürem var. 2 ay, 3 ay, 5 ay neyse. O sürem bitince gidiyorum ben. Abi sanki ben bu adamlara hiçbir şey anlatmadım, hiçbir şey öğretmedim.
Parayı görünce hemen şımarıyor.
Parayı görünce yine tık tık tık tık fiyatlar yukarı, bilmem ne. Ondan sonra kapanıyor gidiyor. Bir daha aynen. gel dedim zaten gitmezsin. Bir daha ne gerek var oraya ikide bir? Sen benim yaptığımdan ders almıyorsan niye çağırıyorsun beni ikide bir?
Çabuk havaya giriyoruz.
Maalesef. Bu da birazcık tabii kültür birikiminin azlığından oluyor.
Evet. Okey Levo. Saatimizi doldurduk. Güzel bir program oldu.
Çok mersi. Balık köftesi yarım kaldı ama onu bir
ara... Yok. Yarım kalmasın. Onu da
verelim ona hemen.
Onu da ver abi. Balık köftesi derken hangi balık ama?
Şimdi her türlü beyaz etli balık.
Beyaz etli balık.
İskorpit,
İtalyanların
levrek.
Mavi balık dedikleri de dahil mi buna?
Hayır hayır bizim bu yerli
balıklar. Yani pulsuz balıklar var ya palamut.
Yok onlar olmaz. Onlara siyah etli onlar.
Aha onlar değil.
Onlar
normal pullu balıklar yani.
Pullu balıklar. İşte levrek, iskorpit gibi balıklar. 1 kilogram beyaz etli balık. 1 adet bayat ekmek içi. 1 çay kaşığı karabiber. 1 demet maydanoz.
1 demet yasemin diyeceksin.
1 adet kuru soğan. 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, kızartmak için de yağ. Şimdi önce balıkları temizliyoruz ve haşlıyoruz. Haşladıktan sonra da bütün kılçığından ayırıp bir et yığını haline getiriyoruz. Bunu bir kapta ıslatıp suyunu sıktığımız ekmek içine ilave ediyoruz. Ondan sonra tuz, karabiber, ince kıyılmış maydanoz.
Bayat ekmeği ıslatıyorsak taze ekmekten yapalım.
Taze mesela. Ekmek olmaz.
Niye?
Taze ekmek yapışır kalır top gibi. Yani. Bayat ekmek suyunu sıktıktan sonra bırakınca ufalanır. Yani dağılır. Öbür türlü içeride kalır kas katı taze ekmek. Sakın koyma.
Tamam.
Ondan sonra bu balık etlerin içine işte tuz, karabiber, ince kıydığımız maydanozlar. Bir tane yumurta. Bu yumurtayı da neden koyuyoruz? Toparlasın diye. İstiyorsanız koymayın ama köfteniz dağılabilir.
Ha, yumurta yani onun çimentosu oluyor.
Çimentosu, bağlayıcısı.
Nasıl metafor ama?
Felaket. Yumurta ve iyice yoğuruyoruz bunu. Ondan sonra yuvarlak köfteler şeklinde yapıyoruz. Yani şey gibi, küre gibi. Küçük tamam. küçük küre köfteler yapıyoruz.
Yuvarlak ya.
Ha, yuvarlak ya. Köfte des.
Evet.
Ondan sonra bunları una buluyoruz. Ununu silkeledikten sonra üstünden, yani daha güzel kızarsın diye, kızgın yağ atıp kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra zaten kızarma şeklini görüyorsunuz. Pişip ne zaman pişip ne zaman pişmediğini anlıyorsunuz. Hı hı. Bunları bir kağıt havlu üzerine çıkarttıktan sonra sıcak olarak servise veriyoruz. Çok lezzetli, güzel bir balık köftesi bu. Tavsiye edilir. Varsa anlamayan, eksik kalan bize...
Neyle gider bu?
Bu rakıyla çok güzel gider. Bira götürür bunu. Çok da güzel olur.
Hadi ya.
Evet, evet. Neyse, bu tarifi verdik. Vallahi söyledik, vermeden gidecektik ha.
Evet, önemliydi bu. Bu arada bu adamda ben araştırırken Arkastratus'u... Bunun çok önemli bir özelliği de varmış bu adamın. Simpozya diye bir adet varmış o zaman. Hı hı. Simpozya yemek yedikten sonra içki alemiymiş. Evet. O Sirakuzalı Yunanlar yemeği bitirdikten sonra içerlermiş. O zaman da az içiliyormuş.
Doğru, dolu mideye içilmez ama bizde de bu alışkanlık var biliyorsun.
Bak, simpozyum da buradan geliyor yani. Beraber içki içmek demekmiş simpozyum.
Simpozyum. Evet, simpozyum.
Simpozyumun çoğuluymuş. O da enteresan.
Bu alışkanlık bizde var.
Var mı?
Nasıl, yemekten sonra kahveyle birlikte bir konyak istemez misin? Evet. Yemeğin üstüne devam edersin.
Ama ben ona dikkat ettim. Yemekten önce aç karnına iki tane attığın zaman, bir veya iki tane. Sonra da yemek yediğin zaman canın bir daha içki istemiyor.
Tabi çok oluyor.
Ve güzel oluyor. Kafan bir de güzel oluyor.
Yemekten önce içki aldığın zaman çok acıktırıyor insanı. Daha çok yiyorsun. Evet. Yemekten sonra içecek gibi olamıyorsun.
Doğru söylüyorsun.
Ama bir kahve konyak da buz kafe güzel olur böyle. Hadi ittirici.
Valla kahve de var, konyak da var. İstiyorsan programdan sonra bir ikram edeyim sana.
Akşam yemeğinden sonra onu yapacağız. Öyle mi? Tabii tabii tabii, o
peki,
keyif için.
Peki uykusuzluk yapmasın sonra kahve.
Hiçbir şey yapmaz. Ha? Misler gibi uyursun. Öyle konyak mi? Var abi.
İyi, bu programın da sonuna geldik. Levocum.
Evet.
Güzel bir program oldu.
Şimdi bir dahaki programımızda dondurmanın üstünde duracağız.
Ha, dondurma.
Güzel tarifler vereceğiz.
Tamam. Çok iyi bak, bu evet. Çok iyi bir şey.
Dondurmanın
ama
üstüne anlatalım.
Ama meyveden dondurma değil mi?
Meyveden dondurma. Sentetik gerçek sütten. Yani. Hayır. Kesinlikle öyle. Süt tozları, boyalar, lezzetlendiriciler bilmem böyle şeyler yok.
Tamam.
Her şey doğal.
Süpersin. Okey. O zaman iyi haftalar diyelim.
Evet. Herkese iyi haftalar. Çarşamba günü görüşmek üzere. Çarşamba mı salı mı? Çarşamba yapıyoruz değil mi gene?
Çarşamba işte sakız da yapacağız zaten.
Ha, çarşamba sakız da var. Aha, evet.
Sakızdan yaparız dinleyicilerle birlikte.
Tamam.
Oh, ne biçim sorular çıkar.
Güzel
sana.
Olur, güzel olur. Ya bundan sonra da programlarımızı belki, tabii biz onu size bildireceğiz, 12-1 arasına.
Evet, bu saat
alalım.
Daha güzel.
Bu saat daha güzel, daha etkili oldu. Daha çok evet. Dinleyen, bize
biz
ulaşan oldu.
Biz de yorgun
oldu.
Olmadık biliyor musun?
Evet. Biz de daha dinç olduk.
Daha dinç olduk, evet.
Yani bunu biz tweet'te bildiririz.
Okey. Hepinize iyi haftalar.